Kitabın adı Ateşle Oynayan Kız. Yazarı Stieg Larsson. 53. ayrım. Palmgren iç çekti. Umarım bunları polise söylememişsindir. Hayır, resmi olarak bana da söylemedin. Ama Salinger'ın bilgisayarlarla arası iyidir. Bunu tahmin bile edemezsin. Onun ayakları üstünde durabileceğine inancım tam. Belki eli darda ama hayatta kalmayı başaracaktır. Eli darda değil, en az 3 trilyon yürüttü. Açlıktan ölmeyecek. Pippi uzun çorap gibi, onun da altın dolu çantası var. Benim anlamadığım bir şey daha var dedi Mikael. Bütün bu yıllar boyunca onun durumunu niçin mahkemeye taşımadın? Yani şu gayrimümeyyiz kararını kaldırtmak için. Palmgren iç çekti. Çok kederli bir hali vardı. Başaramadım dedi. Vesayetini üstlendiğimde benim için yalnızca o sorunlu gençlerden biriydi. Onun gibi bir sürü gençle ilgilendim. Bu görevi bana Sosyal Güvenlik Bakanı Stefan Bratensio vermişti. Salinger St. Stephen's kliniğindeydi. Onu ilk yıl görememiştim bile. Birkaç kez görüştüğüm Telebriyan, Nisbet'in psikozlu olduğunu, düşünülebilecek en iyi bakımı aldığını söylemişti. Tabii ona inanmıştım. Ayrıca kliniğin o zamanki şefi, Jones Beringer'le de görüşmüştüm. Sanırım onun bu işlerle bir ilgisi yoktu. Ricam üzerine bir değerlendirme yapmış, koruyucu bir aile aracılığıyla Salinger'ı topluma kazandırmak için anlaşmıştık. Salinger 15 yaşındaydı. Yani onu hep destekledin. Yeterince değil. Şu metro meselesinde onun tarafını tuttum. Salinger'ı yakından tanıdım ve çok sevdim. Güçlüydü. Onu bir yere kapatmalarını engelledim. Tek çare onun gayrimümeyyiz ilan edilmesi ve benim vasiliğini üstlenmemdi. Tabii göze batacağı için Björk mahkemeye koşturup hakimin kararına müdahale edemedi. Lisbeth bir yere kapatılsın diye can atıyordu. Bütün çabasını Telebriyan aracılığıyla psikiyatrik değerlendirmeleri mümkün mertebe ağırlaştırmaya karar verdi. Böylece mahkemenin istediği yönde bir karar vereceğini umuyordu. Ama istediğini alamadı. Ben Lisbeth'in vesayet altında tutulması gerektiğine hiçbir zaman inanmadım. Dürüst konuşmak gerekirse hakkındaki mahkeme kararının kaldırılması için fazla bir şey de yapmadım. Daha sert tepki gösterebilir, bu kararı tersine çevirebilirdim. Ama Lisbeth'a öylesine düşkündüm ki hep erteledim. Aynı anda birçok işle meşguldüm. Sonra da hastalandım. Kendini suçlamamalısın. Bütün bu yıllar boyunca ona yardım eden tek insan sensin. Mesele ne yapacağımı bilemememdi. Lisbeth benim müvekkilimdi ama Zalaşenko'nun adını ağzına bile almadı. Ancak mahkemeden sonra gerekli formalitelerin dışında benimle bir ilişki kurmaya başladı. Nasıl oldu da sana Zalaşenko'dan bahsetti? Sanırım yaşadığı onca kötü şeye rağmen bana güven duydu. Ayrıca gayrimümeyyiz hükmünü kaldırtmak için mahkemeye başvuracağımı onunla birkaç defa konuşmuştum. Bu konuyu aylarca düşündü. Sonra bir gün beni aradı. Bir karara varmıştı. Zalaşenko hikayesini ve olayları nasıl yorumladığını işte o zaman anlattı. Evet. Takdir edersin ki anlattıklarını hazmetmem de kolay değildi. Bu işi didiklemeye başladım. İsveç'te kayıtlı Zalaşenko diye biri yoktu. Acaba hayal dünyasında uydurduğu bir şey mi diye düşünmeye başladım. Sen beyin kanaması geçirdiğinde buyurmanı vasiye atadılar. Bu tesadüf olamaz. Kesinlikle. Ama bunu ispatlayabilir miyiz bilemiyorum. Düşünüyorum da bu işi yeterince deşersek belki kimi... Zalaşenko'nun arkasındaki pisliği temizlemek için Björk'ten sonra kimi görevlendirdiklerini bulabiliriz. Lisbeth'in psikologlar ya da resmi makamlarla neden konuşmadığını şimdi çok iyi anlıyorum dedi Mikael. Ne zaman denese durum daha da kötüleşti. Neler yaşadığını düzinelerce kişiye anlatmaya çalıştı, hiç kimse dinlemedi. Tek başına annesinin hayatını kurtarmaya çabaladı, onu bir psikopata karşı korudu. Hem de bunları çocukken yaptı. Ama hiç kimse ona aferin demedi. Alıp deliler evine kapattılar. Bu kadar basit değil. Umarım Lisbeth'da yanlış bir şeyler olduğunun farkındasındır, dedi Palmgren. Ne demek istiyorsun? Büyürken bir sürü sorun yaşamış. Şu okulda olanlar. Bütün gazeteler bunu yazıyor. Eğer benim çocukluğum da onunki gibi geçseydi, ben de okulda problem çocuk olurdum. Onun sorunları evdeki problemlerden ibaret değil. Hakkındaki bütün raporları okudum. Psikiyatrlar ona bir teşhis koyamamış. Sanırım Lisbeth'in normal biri olmadığı konusunda hemfikiriz. Hiç onunla satranç oynadın mı? Hayır. Fotoğrafik bir belleği var. Bunu biliyorum. Onunla çalışırken fark etmiştim. Bulmacalara bayılıyor. Bir kez yılbaşı yemeğine bana geldiğinde Mensa zeka testinden bir takım şeyleri çözmesi için onu ikna ettim. Hani birbirinin tıpatıp aynısı 5 şekil gösterip 6.sının nasıl göründüğünü sorarlar ya. O testi biliyorum. Aynı testi kendim de denemiş, soruların yalnızca yarısını çözebilmiştim. Hem de 2 günde. Ama Salinger kağıda şöyle bir göz attıktan sonra bütün soruları doğru cevaplamıştı. Evet, dedi Mikael, o çok özel biri. Başkalarıyla ilişki kurmakta çok zorlanıyor. Bence onda Asperger sendromu ya da benzer bir şey var. Asperger sendromlu hastaların klinik tanımlarını okuduğumda Lisbeth'in durumuna uyan çok şey buldum. Ama aynı zamanda hiç benzemeyen tarafları da var. Bir süre sustu. Dikkatini çekerim. Onu rahat bırakıp saygıyla yaklaştıklarında kesinlikle tehlikeli değil. Mikael başını salladı. Ama kuşkusuz saldırgan biri, dedi Palmgren sessizce. Mikael yorum yapmadı. Sorun şu, şimdi ne yapacağız, dedi Palmgren. Zalaşenko'yu bulacağız, dedi Blomqvist. Doktor Svernand'dan kapıyı tıklatıp içeri girdi. Umarım rahatsız etmiyorumdur. Lisbeth Salinger'la ilgileniyorsanız haberleri dinlemek ilginizi çekebilir. 29. Bölüm 6 Nisan Çarşamba, 7 Nisan Perşembe. Salinger öfkeden titriyordu. Halbuki o sabah Buyurman'ın yazlık kulübesine giderken sakin ve huzurluydu. Önceki geceden beri bilgisayarını hiç açmamış, gün boyunca da haberleri dinlemeye fırsat bulamamıştı. Basının Stallarholmen'deki şamatadan bahsedeceğini düşünürken televizyondan esen haber fırtınasına kesinlikle hazırlıklı değildi. Miriam Wu Söder Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Lundagatan'daki oturduğu apartmanın önünden kaçırılmış, onu kaçıran iri yapılı saldırgan tarafından ağır yaralanmıştı. Durumunun ciddi olduğu belirtiliyordu. Wu'yu profesyonel boksör Paolo Roberto kurtarmıştı. Paolo'nun Nakvan'daki depoya nasıl gittiği bilinmiyordu. Hastaneden çıkarken etrafını saran gazetecilere hiçbir açıklama yapmamıştı. Ama suratı sanki ringe elleri arkadan bağlı çıkmış da 10 round boks yapmış gibi dağılmıştı. Ayrıca Miriam Wu'nun kaçırıldığı yere yakın ormanlık arazide gömülü 2 ceset bulunmuştu. Akşam yeni bir açıklama yapan polis, 3. bir noktada daha kazı başlattıklarını belirtmişti. Belki de arazide başka cesetler vardı. Lisbeth Salinger'ı arama faaliyetleri devam ediyordu. Etrafındaki çember daralmıştı. Öğleden sonra Stallarholmen yakınlarında yazlıkların bulunduğu bir bölge kuşatılmıştı. Lisbeth silahlı ve tehlikeliydi. Hells Angels üyelerinden birini ya da muhtemelen ikisini yaralamıştı. Çatışma avukat Nils Buyurman'ın yazlık kulübesinin önünde gerçekleşmişti. Akşam polisten yapılan yeni bir açıklamayla Salinger'ın kuşatmadan sıyrılıp bölgeyi terk etmiş olabileceğinden şüphelenildiği belirtildi. Soruşturma savcısı Ekström basın toplantısı düzenledi. Sorulara kaçamak cevaplar veriyordu. Hayır, Salinger'ın Hells Angels üyeleriyle ilişkisi var mı bir yorum yapamazdı. Hayır, Lisbeth Salinger'ın Nakvarn'daki deponun yakınlarında görüldüğüne dair bilgileri doğrulayamazdı. Hayır, yeraltı dünyasının iç hesaplaşması olduğuna dair bir işaret yoktu. Hayır, Lisbeth Salinger'ın Enskede'deki cinayetleri tek başına işlediği ispat edilememişti. Ekström'e göre polis hiçbir zaman Salinger'ın katil olduğunu söylememiş, onu yalnızca olay hakkında sorgulamak için aramıştı. Belli ki değişen bir şeyler vardı. İnternete bağlanıp önce gazete haberlerini okudu. Daha sonra Ekström, Armanski ve Blomqvist'in bilgisayarlarına tek tek girdi. Ekström'ün elektronik posta kutusunda ilginç e-postalar vardı. Özellikle de 17.22'de Jan Bublanski'nin gönderdiği uyarı postası dikkat çekiciydi. Ekström'ün ön soruşturmayı yönetiş tarzı ağır bir dille eleştiriliyor ve mesaj bir tür ultimatomla bitiyordu. Ekström'den istedikleri şunlardı. A. Sonja Modig derhal soruşturmadaki görevine dönecek. B. Enskede cinayetleri soruşturmasında tek bir şüpheli üzerine odaklanılmayacak. C. Zala isimli şahıs hakkında kapsamlı bir araştırma yapılacak. Salinger'a yönelik suçlamalar yalnızca tek bir delile, cinayet silahı üzerindeki parmak izine dayandırılıyor. Bu, sizin de çok iyi bildiğiniz gibi o silahla ateş ettiğini ya da cinayetleri onun işlediğini değil, yalnızca o silaha dokunduğunu kanıtlar. Artık yeni gelişmelerin ışığında soruşturduğumuz olaya başka aktörlerin de bulaştığını biliyoruz. Södertalya polisi, Carl Magnus Lundin'in kuzenine ait deponun yakınlarında ormana gömülmüş iki ceset buldu. Bir üçüncü bölgede kazılıyor. Salinger'ın ne kadar saldırgan ve psikolojik profili ne kadar bozuk olursa olsun bu yeni cinayetlerde payının olamayacağı ortada. Bublanski mesajına isteklerinin yerine getirilmemesi halinde soruşturma ekibinden ayrılacağını ve bunu da sessiz sedasız yapmayacağını belirterek son veriyordu. Yelkenlerini indiren Ekström'ün ultimatoma yanıtı "Neyi doğru biliyorsan onu yap" türündendi. Armanski'nin sabit diskindeki haberler daha da şaşırtıcıydı. Niklas Eriksson'un derhal işten ayrılmasıyla ilgili Milton'ın muhasebe ofisiyle karşılıklı yazılmış birkaç e-posta vardı. 3 aylık ücretli izin ve kıdem tazminatı verilecekti. Armanski güvenlik şefine gönderdiği e-postada Eriksson eğer şahsi eşyalarını almak için şirkete gelirse masasına kadar eşlik etmelerini, binadan ayrılana kadar da yalnız bırakmamalarını emretmişti. Teknik bölüme gönderilen başka bir e-postada Eriksson'un binaya giriş kartını iptal etmeleri belirtiliyordu. Bütün bunlardan daha ilginci, Armanski ile Milton Security'nin avukatı Frank Alenius arasındaki e-posta alışverişiydi. Armanski, avukata Salinger'ın tutuklanması halinde en iyi savunmanın nasıl yapılacağını soruyordu. Alenius, sırf eski bir çalışanı cinayet işledi diye Milton Security'nin bu işe karışmasını gerektirecek bir neden göremediğini, aksi durumda şirketin itibarının sarsılacağını yazmıştı. Armanski, öfkeli cevabında, Lisbeth'in cinayet işlediğinin yalnızca bir iddiadan ibaret olduğunu, şirketin Armanski'nin suçsuzluğuna inandığı eski bir personeline arka çıkması gerektiğini belirtiyordu. Lisbeth, Mikael'in sabit diskine girdi. Mikael dünden beri ne bir şey yazmış ne de bilgisayarını açmıştı. Ondan yeni bir haber yoktu. Armanski'nin odasındaki konferans masasının üzerine bir dosya koyan Sonny Bowman sessizce oturdu. Franklund dosyayı alıp okumaya başladı. Armanski pencere kenarında durmuş, gamla Stan'a bakıyordu. "Sanırım size iletebileceğim son rapor bu. Bugün soruşturma ekibinden atıldım," dedi Bowman. "Senin hatan değildi," dedi Franklund. "Senin suçun değil," diyen Armanski geçip bir koltuğa oturdu. Bowman'ın iki hafta boyunca topladığı belgeler konferans masasının üzerine yığılmıştı. "Sen iyi iş çıkarttın, Sonny. Bublanski ile konuştum. Seni kaybettiğine üzülüyordu. Ama Eriksson yüzünden başka bir seçeneği de yoktu." "Önemi yok. Milton Security'den daha çok hoşlandığımı keşfettim. Burayı tercih ederim. Bize bir özet verebilir misin?" Eğer amacımız Lisbeth Salinger'ı bulmaktaysa bunu başaramadığımız ortada. Birbirine rakip insanlarla yürütülen savruk bir soruşturma. İpler Bublanski'nin elinde değil gibi. Hans Faste, iğrenç bir adam. Ama sorun yalnızca Faste ya da soruşturmanın savrukluğu değil. Bublanski her ipucunun peşinden gitmeye mümkün mertebe özen gösteriyor. Ama Salinger izlerini yok etmekte müthiş başarılı. "Senin görevin yalnızca Salinger'ın yakalanmasını sağlamak değildi," dedi Armanski. "Tabii değildi. Bu işe başladığımızda asıl görevimi Niklas'a açık etmediğimiz için Tanrı'ya şükrediyorum. Ben senin soruşturma ekibindeki köstebeğindim. Salinger'ın suçsuz yere mahkum edilmesini engellemeye çalışacaktım." "Peki, şimdi ne düşünüyorsun?" "İşe başladığımızda katil kesinlikle odur diyordum. Şimdi bilemiyorum. Birbirine uymayan bir sürü parça var." "Evet. Artık ona baş şüpheli diyemem. Giderek Mikael Blomqvist'in tezine daha çok yaklaşıyorum. Yani önce şüphelileri saptayacağız. Her şeyi yeni baştan ele alacağız," dedi Armanski. Salinger hayatının en kötü gecelerinden birini yaşıyordu. Bir ara Zalaşenko'nun üzerine benzin dolu bir süt kutusu attığı o an aklına geldi. Anılar onu rahatlattı, kabusları kayboldu, içine müthiş bir huzur doldurdu. Cylinder hayatı boyunca sorun yaşamıştı. Ama hepsi de kendisiyle ilgiliydi. Altından nasıl kalkacağını da bilmişti. Şimdi söz konusu olan Mimi'ydi. Her tarafı kırılmış, hastanede yatıyordu. Masumdu, hiçbir şey yapmamıştı. Tek suçu Lisbeth'i tanımaktı. Cylinder kendine küfretti. Bütün bunlardan kendisi sorumluydu. Suçluluk duygusuyla kıvranıyordu. Ev adresini gizlemiş, kendi güvenliğini sağlamak için çok titiz davranmış, sonra da Mimi'yi herkesin bildiği bir daireye taşınmaya ikna ederek çakalların ağzına atmıştı. Bunu nasıl yapabilmişti? Keşke onun yerine kendi kemikleri kırılsaydı. Ne kadar da mutsuzdu. Gözlerinden yaş gelmeye başladı. Lisbeth Cylinder asla ağlamazdı. Gözyaşlarını sildi. Huzursuzdu. Yerinde duramıyordu. 10:30'da paltosunu ve botlarını giyip geceye karıştı. Dar sokaklardan geçerek Ringwagen'e geldi. Söder Hastanesi'ne çıkan yolun başında durdu. Mimi'nin odasına girip onu uyandırmak, her şey düzelecek demek istiyordu. Zinken yakınında bir polis arabasının mavi ışığını gördü. Hemen bir yan sokağa daldı. Eve döndüğünde gece yarısını geçiyordu. Üşümüştü, soyunup yatağa girdi. Uyuyamadı. Saat 1'de yataktan kalktı. Üzerini giyinmeden karanlık dairede dolaşmaya başladı. Misafir odasına girdi. Odada bir yatak, bir de çalışma masası vardı. Daha önce buraya hiç adımını atmamıştı. Yere oturdu, sırtını duvara dayadı, gözlerini karanlığa dikti. Lisbeth Cylinder ve misafir odası. Bu nasıl bir şaka? Sabah saat 2'ye kadar öylece oturdu. İyice üşümüştü, titriyordu. Ağlamaya başladı. Bu defa gözyaşlarını engellemedi. Katıla katıla ağladı. Şafak sökmeden duş almış, giyinmiş, hazırladığı kahve ve sandviçleri alarak bilgisayarın başına geçmişti. Blomqvist'in sabit diskine girdi. Araştırma günlüğünü hiç güncellememişti. Şaşırdı. Lisbeth Cylinder isimli dosyayı açtı. Bu dosyaya Lisbeth Önemli isimli yeni bir belge konmuştu. Belge özelliklerine baktı. Saat 0:52'de oluşturulmuştu. Belgenin üzerine 2 kez tıkladı. Lisbeth, hemen benimle irtibat kur. Bu hikaye hayal edebildiğimden çok daha kötü. Zalaşenko'nun kim olduğunu öğrendim ve neler döndüğünü de. Holger Palmgren'le konuştum. Tulobria'nın rolünü ve seni kliniğine kapatmak için niçin canhıraş gayret gösterdiklerini anladım. Doug ve Mia'yı kimin öldürdüğünü sanırım biliyorum. Ayrıca niye öldürdüğünü de tahmin edebiliyorum. Yalnızca birkaç önemli bilgi eksik. Buyurmanın rolü nedir anlamıyorum. Beni ara. Benimle hemen irtibat kur. Bunu birlikte halledebiliriz. Mikael. Cylinder belgeyi bir kez daha okudu. Kalle Blomqvist epey iş yapmıştı. Becerikli domuz. Kahrolası becerikli domuz. Hala çözülecek bir şeyler var sanıyor. İyi niyetliydi. Yardım etmek istiyordu. Ama ne yazık ki ne olduğunu tam anlayamıyordu. Lisbeth'in hayatının bittiğini. Daha 13'üne basmadan bittiğini. Artık tek bir çözüm vardı. Yeni bir sayfa açtı, cevap yazmaya çalıştı. Düşünceler kafasının içinde dönüp duruyordu. O kadar çok şey anlatmak istiyordu ki. Lisbeth Cylinder aşık. Şaka gibi. Mikael bunu hiçbir zaman bilemeyecekti. Cylinder ona bu zevki tattırmayacaktı. Blomqvist'in mesajını sildi, gözünü boş ekrana dikti. Mikael tam bir sessizliği hak etmiyordu. O hep sadık ve sebatkar bir kurşun asker gibi hayat ringinde hep onun köşesinde durmuştu. Yeni bir belge açtı. Arkadaşlığın için teşekkürler. Nokta. Önce lojistik sorununu halletmeliydi. Bir ulaşım aracına ihtiyacı vardı. Lundagatan'da duran şarap kırmızısı Honda'yı kullanmayı aklının ucundan bile geçirmemeliydi. Gerçi savcı Ekström'ün bilgisayarındaki belgelere göre arabadan haberdar değillerdi ama belki de bilgi eksikliği henüz kasko ve sigorta işlemleriyle ilgili belgeler ellerine geçmediğindendi. Mimi sorguya çekilirken arabadan bahsetmiş olabilirdi. Üstelik polisin Lundagatan'ı göz altında tuttuğunu biliyordu. Polis motosikletinden de haberdardı. Ayrıca onu Lundagatan'daki depodan nasıl çıkartacaktı ki? Hem bu mevsimde hava durumuna güvenilmezdi. Yağmurdan iyice kayganlaşan yollarda motosiklet sürmeye niyeti de yoktu. İren Nesir adına bir araba kiralayabilirdi ancak bunun da riskleri vardı. Biri onu tanıyabilirdi ve İren Nesir adı kullanılmaz hale gelirdi. İşte o zaman tam bir felaket olurdu. İren Nesir yurt dışına kaçabilmesi için bir tür arka kapıydı. Bu kapıyı açık tutmalıydı. Kendi kendine gülümsedi. Bir başka imkan daha vardı. Bilgisayarını açtı. Milton Security'nin bilgisayar ağına bağlandı. Şirket personelinin arabaları kullanma şemalarını düzenleyen sekreterin bilgisayarına girdi. Şirket hizmetinde 95 araba vardı. Bir kısmının üzerine Milton'ın logosu işlenmişti. Bunlar genellikle iş seyahatlerinde kullanılırdı. Çoğu ülkenin değişik yerlerine yayılmıştı. Ama takip işlerinde kullanılan logosuz arabalar da vardı. Şirketin Sulusen'deki ana merkezinin garajında duruyorlardı. Evine birkaç adım mesafede. Personel bilgilerini inceledi. Marcus Colander isimli bir çalışanı seçti. 2 haftalığına izin alıp Kanarya Adaları'na tatile gitmiş, kaldığı otelin adı ve telefon numarasını bırakmıştı. Salander otelin adını değiştirdi, telefon numarasının rakamlarını birbirine karıştırdı. Daha sonra Colander'ın ağzından bir not yazarak tatile çıkmadan önce arabalardan birini servise bıraktığını bildirdi. Arabayı 1 hafta sonra şirkete getireceklerdi. Daha önce kullandığı otomatik vitesli Toyota Corolla'da karar kıldı. 53. ayrımın sonu. Sayfa 608. Devamı 54. ayrımda.